Ayrım 28.
O sırada bodrumdan boğuk hıçkırıklar işitildi. Piorene kadın kızdı, kapıyı yumrukladı. Dediğine göre bütün gün sokaklarda sürttükten sonra 5'te eve geldiği için cezalandırmak üzere bodruma kapattı Lady aşağıda ağlıya. Artık onunla bir türlü başa çıkamıyorlardı. İkide bir yok olup gidiyordu. Bu arada Mahode kadın bir türlü çıkıp gitmeye karar veremeden ayakta dikilip duruyordu. Harlı ateş acılı bir rahatlıkla bütün vücuduna işliyordu. Bu evde yemek yendiğini düşündükçe midesi daha da kazınıyordu. Hiç kuşku yoktu. Tavşanı rahatça yutabilmek için koca karıyı savmış, küçük kızı da bodruma kapatmıştı. Ah, kim ne derse desin, bir kadın kötü davranmaya görsün. Evine mutluluk getiriyordu bu. Mahode kadın ansızın iyi akşamlar deyip çıktı. Dışarıda hava iyice kararmıştı. Ay bulutların ardından bulanık bir ışıkla yeryüzünü hafifçe aydınlatıyordu. Mahode kadın doğruca bahçelerin içinden geçecek yerde eve dönmeye cesaret edemediğinden yüreğinde çöreklenen üzüntüyle yoldan dolaşmayı yeğledi. Ama evlerin uzayıp giden ölüm sessizliğine bürünmüş ön yüzleri, bomboş duran bütün kapılar, hepsi açlık kokuyordu. Onun bunun kapısını çalmak neye yarardı ki? Hepsinde aynı sefalet, aynı açlık. Haftalardır yemek pişirilemediğinden, işçi mahallesini ta uzaklardan belli eden o keskin soğan kokusu bile silinip gitmişti. Şimdi mahallede artık ıssız izbelerin nemi, eski mahzenlerin kokusu vardı yalnızca. Belirsiz gürültüler, boğuk hıçkırıklar, uzak küfürler yavaş yavaş kesiliyordu. Ve gittikçe ağırlaşan bu sessizlik içinde açlık uykusunun boş midelerinin karabasanıyla yataklara serilmiş vücutların baygınlığının geldiği işitiliyordu. Mahode kadın kilisenin önünden geçerken bir gölgenin hızla uzaklaştığını gördü. İçinde uyanan bir umutla adımlarını sıklaştırdı. Çünkü pazar günleri işçi mahallesinin kilisesinde vaaz veren Monsölü papaz Rahip Jouer'i tanımıştı. Hiç kuşkusuz kimi işler için uğradığı kutsal eşya odasından çıkıyordu. Herkesle iyi geçinmek isteyen tatlı dilli, tombul bir adam haliyle kamburunu çıkarmış koşuyordu. Böyle gece yarıları yol teptiğine göre işçilerle başını derde sokmak istemiyor demek ki. Ayrıca bir üst aşamaya yükseltildiği söyleniyordu. Hatta yerine atanan, gözleri kor gibi yanan sıska bir papazla dolaşırken görmüşlerdi onu. "Rahip efendi, rahip efendi," diye kekeledi Mahode kadın. Ama rahip hızla yoluna devam etti. "İyi akşamlar kadınım, iyi akşamlar." Mahode kadın evinin önüne gelmişti. Daha ileri gitmeye gücü kalmamıştı. Artık bacakları yürümüyordu. İçeri girdi. Hiç kimse yerinden kımıldamamıştı. Mahode hala bitkin bir halde masanın kıyısında oturuyordu. İhtiyar Bonmort baba ile çocuklar biraz ısınabilmek amacıyla sıranın üzerinde iyice birbirlerine sokulmuşlardı. Bu arada ağızlarını açıp bir tek söz söylememişlerdi. Yalnız mum yanmıştı. O kadar da küçülmüştü ki çok geçmeden ışıksız da kalacaklardı. Kapı açılınca çocuklar hemen o yana baktılar. Ama analarının eli boş döndüğünü görünce azarlanmaktan korktukları için ağlama isteklerini işlerine gömerek gene yere bakmaya başladılar. Mahode kadın sönmek üzere olan ateşin karşısındaki yerine yığılmıştı. Hiçbir şey sormadı. Sessizlik sürdü. Anlamışlardı. Konuşarak daha fazla yorulmayı yararsız buluyorlardı. Şimdi artık umutsuz, bitkin bir bekleyiş, belki de Etienne'in bir yerlerden bulup getireceği en son yardımın bekleyişi başlamıştı. Dakikalar geçiyordu, yavaş yavaş ondan da umutlarını kesiyorlardı. Etienne geri geldiğinde elindeki çıkında bir düzine kadar haşlanmış soğuk patates vardı. "Ancak bunları bulabildim," dedi. Moket'in evinde ekmek yoktu. Kızcağız bütün yüreğiyle onu öperek kendi yemeğini bu çıkına koyup zorla Etienne'e vermişti. Etienne kendi payına düşen patatesleri uzatan Mahode kadına "Teşekkür ederim," dedi. "Ben orada yedim." Yalan söylüyordu. Çocukların yiyeceğe saldırışına üzgün gözlerle bakıyordu. Onlara biraz daha fazla bırakmak için ana ile baba da kendilerini tutuyorlardı ama yaşlı adam önüne geleni oburcasına yutuyordu. Azire verebilmek için bir patatesi elinden almak zorunda kaldılar. Bunun üzerine Etienne bir takım haberler öğrendiğini söyledi. İşçilerin direnişine fena halde kızan işletme en çok göze batan madencileri işten çıkaracaktı. Besbelli kavga istiyordu. Ayrıca daha ciddi bir söylenti de dolaşıyordu. İşletme işçilerinden pek çoğunu işbaşı yapmaya razı ettiğini söyleyerek övünüyordu. Yarın Victor'la Feutur Santel tam kadroyla işbaşı yapacaklarmış güya. Hatta Madeleine'le Miro'da adamların üçte biri ocağa inecekti. Bu haberler karşısında Maholar çılgına döndüler. Allah kahretsin diye bağırdı babaları. Eğer aramızda satılmış hainler varsa hemen hesaplarını görmeli bunların. Ve çektiği acıların taşkınlığına kapılarak ayağa fırladı. Yarın akşam ormanda buluşuruz. Madem ki Bonjeux'te toplanıp anlaşmamıza engel oluyorlar, biz de ormanda buluşuruz. Bu çığlık oburca atıştırdığı patateslerin verdiği gevşeklikle uyuklayan Bonmort babayı uyandırmıştı. Bir zamanlar kralın askerlerine karşı koyan kömür işçilerinin toplanma buluşma çığlığıydı bu. Evet, evet, Van Damme'da buluşalım. Oraya giderseniz ben de varım. Mahode kadın sert bir hareket yaptı. Hepimiz gideceğiz. Bu haksızlıklar, bu hainlikler bitsin artık. Etienne toplantının ertesi akşam yapılmasını ve bütün işçi mahallelerine haber verilmesini kararlaştırdı. Zaten ocakta lavakların evindeki gibi sönmüştü. Ansızın mum da bitivermişti. Artık ne kömür ne gaz yağı vardı. İnsanın derisini ısıran keskin soğukta el yordamıyla yukarı çıkıp yatmaları gerekiyordu. Çocuklar ağlaşıyordu. Jeanlin iyileşmiş artık yürüyordu ama kemikleri öyle ters kaynamıştı ki iki bacağı da topallıyordu. Öyle ördek gibi paytak paytak yürüyüşü, kötülükçü ve hırsız bir hayvan gibi büyük bir kıvraklıkla eskisinden daha da hızlı seyirtişi görülecek bir şeydi. Jeanlin o akşam karanlık basarken yanından hiç ayrılmayan kafadarı Bebert'le Lady olduğu halde Requalart yolunda pusuya yatmıştı. Bir keçi yolunun dönemecine oturtulmuş eğri büğrü bakkal dükkanının karşısındaki boş arsayı çevreleyen tahta perdenin arkasına gizlenmişti. Dükkanı işleten yarı kör yaşlı bir kadın, kömür tozundan kapkara kesilmiş 3-4 fasulye ve mercimek çuvalını kapının önüne dizmişti. Jeanlin de ince bir çizgi haline gelmiş kısık gözlerini sinek pisliklerine belenmiş, Nuh Nebi'den kalma kuru morina balığına dikmişti. Bebert'e tam 2 kez balığı çengelden çekip almaya yollamıştı. Ama her seferinde köşe başından bir takım insanlar çıkmıştı. Allah cezasını versin. Hep insanı rahatsız ederler. Şöyle rahatça iş gördürmezler ki. O sırada bir atlı belirdi köşeden. Gelen beyin Bay Hanebo olduğunu gören çocuklar hemen tahta perdenin arkasına yamyaslı yattılar. Grev başlayalı beri müdürün böyle sık sık tek başına baş kaldıran işçi mahallelerine geldiği görülüyordu. Durumu kendi gözleriyle görmek istemesi gerçekten büyük bir yüreklilikti doğrusu. Şimdiye kadar kulağının dibinde bir tek taş fızıldamamıştı. Kendisini kibar kibar selamlayan sessiz, ağırbaşlı insanlarla karşılaşıyordu yalnızca. Çoğu zaman da siyasete kulak asmayıp kıyıda köşede günlerini gün etmeye çalışan sevdalılara rastlıyordu. Kimseyi rahatsız etmemek için dimdik tuttuğu başını döndürmeden kısrağını tırısa kaldırarak geçip gidiyordu. Ama doymak bilmeden sere serpe sevişen bu çiftler karşısında yüreğindeki doyurulmamış istekler yeniden alevleniyordu. Geçerken tahta perdenin arkasından küçük kızın üzerine küme halinde yatan yumurcakları gördü. Şu parmak kadar çocuklar bile sefaretleri içinde birbirlerine sürtüşerek eğleniyorlardı. Gözleri yaşarmıştı. Askerce ta çenesinin altına kadar iliklenmiş redingotunun içinde dimdik duruyordu. Allah kahretsin dedi Janlin. Bu işi bir türlü bitiremeyeceğiz galiba. Haydi Bebert, koş çekip getir şu kamçı kuyruğundan. Ama köşeden gene iki kişi çıkıverdi. Janlin ağabeyi Zakari'nin sesini işitince bir küfürü gene zor bastırdı. Zakari arkadaşı Moket'e karısının eteğine diktiği 40 meteliği nasıl bulup aşırdığını anlatıyordu. İki delikanlı neşeyle gülüyor, birbirlerinin omuzlarına vuruyorlardı. Moket'in aklına ertesi gün büyük bir çevgen partisi yapmak geldi. Saat 2'de avantaja gideceklerdi. Marşines yakınlarındaki Montere yönünden dolanacaklardı. Zakari kabul etti. Grevle falan ne diye canlarını sıkıp duruyorlardı kuzum. Hiçbir şey yapmadıklarına göre pekala eğlenip keyiflerine bakabilirlerdi. Tam köşeyi kıvrılacakları sırada kanal boyundan gelen Etienne'le karşılaştılar. Genç adam onları durdurup konuşmaya başladı. Fena halde öfkelenen Janlin, burada mı yatacak bunlar nedir dedi. Hava karardı, koca karı çuvalları içeri taşımaya başladı bile. Başka bir madenci Requalart'a doğru iniyordu. Etienne onunla birlikte uzaklaştı. Berikiler tam tahta perdenin önünden geçerlerken Janlin onların bir ormandan söz ettiklerini işitti. Bütün işçi mahallelerine haber ulaştırmama korkusuyla buluşmayı ertesi güne bırakmak zorunda kalmışlardı. Hemen arkadaşlarına dönerek "Hey, buraya bakın," diye fısıldadı. "Yarın büyük şenlik var demektir. Biz de onlara katılmalıyız. Ha, ne dersiniz? Öğleden sonra hemen sıvışırız." En sonunda yol boş kalmıştı. Oğlan hemen Bebert'i gönderdi. "Hadi koş, asıl şunun kuyruğunu. Aman dikkat et, koca karının süpürge sopası var." Bereket versin ki hava iyice kararmıştı. Bebert yıldırım hızıyla atılıp Morina'ya asıldı, ipi kopardı. Sonra da bunu uçurtma gibi uçurarak öbürlerini de peşine taktı. Üçü birlikte dört nala koşarak uzaklaştılar. Neye uğradığını şaşıran dükkancı kadın dışarı çıktı. Olup bitenleri kavrayamamıştı. Karanlıklara karışan çocuk sürüsünü ise görememişti. Üç yumurcak sonunda bütün o yörenin başına bela kesilmişti. Bir çapulcu alayı gibi yavaş yavaş dört yana kol salmışlardı. Önceleri Vorox avlusuyla yetiniyorlardı. Kömür yığınlarının üzerinde boğuşuyorlar, zenciler gibi kapkara olana dek alt alta üst üste yuvarlanıyorlardı. Yedek kaballama kalasları arasında saklambaç oynuyor, sanki balta girmemiş bir ormana dalmışçasına bu yığınlar arasında kayboluyorlardı. Bir süre sonra cüruf yığınını ele geçirmişlerdi. İçin için yanan ateşlerle hala çok sıcak olan çıplak, bitkisiz kesimlerde kıç üstü kayıyor, sönmüş kesimlerde bitmiş böğürtlenlerin arasına dalıyor, bütün gün minicik sıçan yavruları gibi sakin, zararsız oyunlar oynuyorlardı. Ele geçirdikleri alanı durmadan genişletiyorlar, gidip tuğla yığınları arasında kan içinde kalıncaya kadar dövüşüyorlar. Her türlü sütlü bitkileri ekmeksiz yiyerek çiğ çiğ yuttukları çamur balıklarını yakalamak için kanal kıyılarını araştırıyorlardı. Kimi zaman daha uzaklara gidip kilometrelerce yol yürüyorlar. Van Damme ormanındaki ulu ağaçların dibinde ilkbaharda biten yaban çileklerini, yazında fındık ve mersinleri yiyorlardı bol bol. Çok geçmeden bütün ova onların olmuştu. Ama onları böyle ışıl ışıl parlayan genç kurt gözleriyle durmadan Monceau'dan Marchiennes'e kadar yolları arşınlatan, gittikçe büyüyen yiyecek hırsızlığı gereksinimiydi. Bu çapulcuların önderi hala Janlin'di. Çetesini önlerine çıkan her şeyin üzerine salıyor, soğan tarlalarını silip süpürüyor, meyve bahçelerini talan ediyor, dükkanların önündeki tezgahlara saldırıyordu. Yöredeki herkes de grevdeki işçileri suçluyor, örgütlü geniş bir hırsız çetesinden söz ediyordu. Janlin hatta bir gün Lady'ye annesinden öte biri aşırmaya bile zorlamıştı. Pioren kadının penceredeki raflardan birinin üzerinde sakladığı kavanozdan iki düzine şeker getirmişti kendisine. Küçük kız oğlandan öylesine korkuyordu ki eşek sudan gelinceye kadar dayak yemişti de onun adını vermemişti. Yalnız işin kötüsü şuydu ki aslan payını hep kendisi alıyordu. Bebert de elde ettiği bütün ganimeti getirip ona vermek zorundaydı. Hepsinin üstüne oturmak için komutanı kendisini dövmezse ne büyük nimetti. Janlin bir süreden beri gücünü kötüye kullanıyordu. Lady'yi nikahlı karısıymış gibi dövüyor, aslında kendinden daha güçlü olan ve istese bir yumrukta pestilini çıkarabilecek koskoca Bebert'in saflığından yararlanıp onu şamar oğlanına çeviriyor, en tatsız işlere yollayıp arkasından aptallığıyla eğleniyordu. Oğlan her ikisini de hoş görüyordu. Onlara köle gibi davranıyor, tanışmaya layık olmadıkları prenses gibi bir sevgilisi olduğunu söylüyor. Gerçekten de bir haftadır korkunç bir sesle eve dönmelerini buyurduktan sonra bir sokak başında, bir yol dönemecinde, nerede olursa olsun ansızın gözden kayboluveriyordu. Gitmeden önce ganimete el koymayı da unutmuyordu. Zaten o akşam da aynı şey oldu. Üç arkadaş Recollect yakınlarındaki bir dönemece geldikleri zaman durunca "Ver onu bana," diyerek oğlanın elinden Morina'yı kaptı. Bebert itiraz etti. "Ondan ben de istiyorum, biliyorsun onu ben aldım." "Ne dedin?" diye bağırdı Janine. "Ben ne verirsem onu alacaksın. Hem de bu akşam değil, yarına. Kalırsa elbet." Lady'yi tıka basa doyurdu. Sonra ikisini de geçit töreninde selam duran askerler gibi aynı çizginin üzerine yan yana diktikten sonra arkalarına geçti. "Şimdi hiç arkanıza dönmeden 5 dakika böyle duracaksınız," dedi. "Allah'ın cezaları, geriye bakarsanız canavarlar gelip sizi yer. Sonra dosdoğru eve dönersiniz. Eğer yolda Bebert Lady'ye el sürerse kuşlar bana haber verir. İşte ondan sonra başınıza gelecekleri siz düşünün artık." Bunun üzerine karanlıkların içinde öyle bir yok oldu ki çıplak ayaklarının sesini bile işitemediler. İki çocuk görünmez bir tokadın korkusuyla arkalarına bakmadan tam 5 dakika kıpırdamadan oldukları yerde durdular. Bu ortak korku içinde yavaş yavaş aralarında büyük bir yakınlık doğuyordu. Oğlan hep kızı kollarına almak, büyüklerden gördüğü gibi ona sımsıkı sarılmak istiyordu. Buna kız da can atıyordu. Böyle uslu uslu okşanmak daha değişik olacaktı herhalde. Ne var ki ikisi de verilen yönergeden dışarı çıkmaya cesaret edemiyordu. Ortalık zifiri karanlık olmasına karşın yolda öpüşemediler bile. Birbirlerine dokundukları an komutanın arkalarından gelip enselerinde boza pişireceğinden emin, yürekleri sızlayarak üzüle üzüle eve doğru yürüdüler. Etienne tam o sırada Recollect'a girmişti. Moquette kız bir gün önce gene gelmesi için yalvarmıştı. Kendisine peygamber gibi tapan kızı kendine bile itiraf etmekten kaçındığı bir istekle arzulayışından utanarak bir kez daha oraya dönmüştü. Ama bu kez ilişkiyi kesme kararıyla gelmişti. Kızı görecek, arkadaşlar arasında hoş karşılanmadığı için bir daha çevresinde dolaşmamasını isteyecekti. Şenlik günleri değildi. Herkes kan ağlıyordu. Bütün işçiler açlıktan kıvrılırken böyle zevkli eğlencelere dalmak dürüstlüğe sığmazdı. Ne var ki Moquette'i evde bulamayınca yoldan gelip geçenleri seyrederek oturup beklemeye karar verdi. Yarı yıkık gözetleme kulesinin altındaki eski kuyu yarı tıkanmış ağzını açtı. Bir çatı parçasının tutunduğu dimdik bir kalas o kapkara deliğin üzerinde bir dar ağacı gibi duruyordu. Kuyu bileziğinin çatlayan yan duvarlarında toprağın derinliklerinden fışkırıyormuş duygusu veren iki ağaç, bir yabani üvezle bir çınar dallanıp budaklanmıştı. Kendi haline bırakılmış bir doğa parçası yıkılan direklerle tıkanmış, ilkbaharda çalı kuşlarının yuva yaptığı ak dikenlerle çakal erikleriyle kaplı, her yanını otlar bürümüş bir gayya kuyusuydu bu. yüklü bakım harcamalarından kaçınmak isteyen işletme tam 10 yıldır bu kör kuyuyu doldurmayı düşünüyordu ama bunun için daha önce Varox'a bir vantilatör yerleştirmek istiyordu. Çünkü birbirine komşu olan iki ocağın havalandırma bacası Ricoalart madeni ocağındaydı. Kuyunun içine kimse girip çıkmasın diye çaprazlama direkler yerleştirmekle yetinmişler. Yalnızca en dipteki galerinin bakımını sağlamak için de üst galerileri yüzüstü bırakmışlardı. Bu en dipteki galeride cehennem kazanı denen kocaman bir maden kömürü ocağı yanıyordu alev alev. Yanarken öyle hava çekiyordu ki yandaki ocağın bir ucundan öbür ucuna fırtınalar estiriyordu. Ne olur olmaz günün birinde gene ocağa inmek gerekir diye merdivenlerin daracık geçidinin onarılması için emir verilmişti. Ama bununla hiç kimse ilgilenmiyor, merdivenler aşırı nemden çürüyordu. Sahanlıklar çökmüştü bile. En yukarıda daracık merdiven ağzını kocaman bir böğürtlen yığını tıkamıştı. İlk merdiven basamaklarını yitirdiğinden buna erişmek için yaban üvezinin köklerine asılıp kendini rastgele karanlığa bırakıvermek gerekiyordu. Bir çalılığın arkasına gizlenmiş olan Etyen sabırla beklerken dallar arasında ansızın uzun bir sürtünme sesi işitti. İlkin ürküp kaçan bir yılan sandı bunu ama çakılan bir kibritin ani ışığı onu şaşırttı. Hele kibritle bir mum yakıp karanlık kuyuya inen Janlin'i tanıyınca ağzı bir karış açık kaldı. Öyle şiddetli bir merak duydu ki dayanamayıp kuyunun ağzına yaklaştı. Oğlan görünürlerde yoktu. İkinci sahanlıktan hafif bir ışık geliyordu. Genç adam bir süre duraksadı, sonra köklere yapışarak kendini aşağı bıraktı. Bir yandan da aşağı yukarı 500 metre derinliğindeki kuyunun dibini boylamasının işten bile olmadığını düşünürken gene de en sonunda ayağının basamaklardan birine değdiğini hissetti. Bunun üzerine yavaş yavaş inmeye başladı. Janlin hiçbir şey duymamıştı. Etyen altındaki ışığın durmadan indiğini hala görüyordu. Bir yandan da oğlanın kocaman ve ürkünç gölgesi sakat bacaklarının çalkalanmasıyla bir o yana bir bu yana gidip geliyordu. Basamakların çürüdüğü yerlerde tıpkı bir maymun gibi büyük bir ustalıkla elleriyle, ayaklarıyla hatta çenesiyle tutunuyordu. Yedişer metrelik merdivenler birbirini izliyor, kimisi hala sağlamdı, kimisi ise sallanıyor, çatırdıyor, ha kırıldı ha kırılacak gibi duruyordu. Birbirini izleyen daracık sahanlıklar öyle yemyeşil olmuş, çürümüştü ki insan yosunlar içinde yürüdüğü duygusuna kapılıyordu. İndikçe sıcaklık artıyor, boğucu bir hale geliyordu. Havalandırma bacasından gelen bir fırın sıcaklığıydı bu. Bereket versin, grevden beri bacanın ısısı epeyce düşmüştü. Çünkü ocağın çalıştığı zamanlar günde 5 ton taş kömürü yiyen kazanın bacasına girmeye kalkışan kimse mutlaka kebap olurdu. Sıcaktan bunulan Etyen, hay Allah'ın cezası yumurcak diye sövüp sayıyordu. Hangi cehennemin dibine gidiyor bu böyle? İki kez az kalsın boşluğa yuvarlanıyordu. Nemli tahtaların üzerinde ayakları kayıyordu. Hiç değilse oğlan gibi elinde bir mum olsaydı her dakika bir yere çarpıyordu. Ancak altından kaçan belli belirsiz ışığa bakarak yolunu bulabiliyordu. 20. merdivene geldikleri halde hala durmadan iniyorlardı. Bunun üzerine Etyen saymaya başladı. 21, 22, 23 ama saymakla bitmiyor. İndikçe iniyordu.